Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek. Yeni bir bölümde bu sefer de aslında tam olarak ne konuşacağımı çok bilmemekle beraber hadi bölüme geçelim. Normalleşme süreci. Çok uzun bir isim ya. O kadar uzun ki biriyle muhabbette normalleşme süreci deyince böyle bir derin bir nefes almak gibi geliyor. Gerekiyor ne? Artık o kadar kendi kendime konuşuyorum ki. Normalleşme süreci tabii ki sosyal bir olay. Yani ekonomik kısımları var. İşte fiziksel olarak hastanelerde yer olduğu için normalleşmeye geçebiliyoruz. Çünkü ekonomi daha fazla kaldırmıyor bu durumu. Neler iş yerlerine geri dönüş olacak? Belki şehirler arası tekrar yola çıkabileceğiz falan. Bir de bununla beraber tabii ilişkilerde de bir normalleşmeye gidiyoruz. Şimdi bunları birazcık böyle ben ne diyelim bir konuşalım dedim. Yani neler normalleşecek, neler tuhaflaşacak. Genellikle hani zaten bir sevgiliniz, karınız, kocanız varsa zaten o ilişki büyük ihtimalle bir sınandı bu iki ayda. Özellikle yan yana geçirdiyseniz bu süreci tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü ben ancak bir kediyle anlaşabildim. O da dünyanın en uysal kedisi gerçekten. Hiçbir zorluk yani maşallah demek lazım Nix için. Başka biriyle ev paylaşmak. Bilmiyorum yani daha önce hiç ev arkadaşınız falan oldu mu? Epey zor bir şey. Tebrik ederim. Bayağı bir şey atlattınız bence. Onun dışında karantinaya yeni sevgilileriyle girenleri oldu. Onlar için de enteresan ama tabii bir tık şanslılar çünkü anlatacak çok şey var. Bir insanı değil mi yani tanıma sürecinde. Çocukluk var, işte iş yeri var, aile var, arkadaşlar var, arkadaşlarla olan drama var, aile draması var falan. Anlatacak epey şey var. O yüzden hani yeni sevgiliye anlat dur yani. Bir sürü şey var zaten. Ama o ara süreçte artık durum öyle bir yere geliyor ki bugün hangi koltukta oturdun? İşte yemeğin geri kalanını mı yedin falan böyle çok sıkıcı yani epey zor. Şimdi buna sıkıcı dedim diye de kalkıp bu ilişkinin ama neyse duyar kasamayacağım sıkıcı. Yani biriyle sürekli bunu konuşmak sıkıcı sevgiliniz olmasına gerek yok. Ben bile yakın arkadaşlarımla her gün konuşamıyorum yani çünkü konu. Buna geliyor yani hangi koltukta oturdum bugüne geliyor. Biraz da yatağın şurasında yatayım falan. Efendim tatlım söyle bebişim. Evet biz çok mutluyuz. Nix ve ben çok memnunuz yani şu anki düzenimizden. Tabii önceden ben işe gittiğim için bu kadar vakit geçiremiyorduk. Ancak hafta sonu bu kadar yakın oluyorduk. Ama şimdi ben bütün gün evde olduğum için Nix bu durumda aşırı mutlu. Günde en az 2-3 kere gelip kucağımda oturuyor. Ve ben de adeta bir bebek gibi o uyanana kadar yerimden kıpırdamıyorum. Geri dönelim bizim normalleşme sürecine. Bunlar da benim umurumda değil. Yani zaten ilişkiniz varsa yapacak bir şey yok. Devam ediyor işte. Siz de zor bir şey atlattınız. Ha, ama belki ilk flörtleştiğiniz insanla bu karantina sürecinde tanıdığınız insan farklı bir insan çıkmış olabilir. Yani değil mi flört ederken? Çünkü en çok bilmeyiz ev düzenlerini, aile düzenlerini. O biraz daha ilişkinin başlarında herkes ne denir? Pijamalarını giymeye başladığında tanırız karşı cinsi. Ya da ilgimiz olan kişiyi. Yani bazı şaşırmalar mümkün. Eğer tanıdığınız yani hani o ne denir daha sonra işte tanıdıkça gördüğünüz insan siz birazcık hoşuna gitmediyse ya da siz onun hoşuna gitmediyseniz belki karşılıklı bir ayrılık da olabilir. Karşılıklı olan her şeyi seviyoruz ama problem yok. Problem tek taraflı olduğunda çıkıyor zaten. Bir de ayrılarak karantinaya giren var. Hatta fark ettiğime de yazan oldu. Hani karantinanın başında ayrıldık diye. Ya ben size kıyamam. Hakikaten kıyamam çünkü zor. Yani mesela benim hayatımda hiçbir şey yok şu an. Sadece kedim var gönlümde. Ve şu an düşünemiyorum bir kalp kırıklığı çektiğimi. Epey zor olurdu sanırım. Benim şu an tek derdim kendimle. İşte arada kız kardeşimi düşünüyorum. O ne yapıyor diye. Bir de annemler, babamlar, yani başka biriyle derdim yok. Ama şu an bir kalp kırıklığı olan ya da böyle bir kavga sürecinde olan falan kıyamam gerçekten. Çok zor. Çünkü şimdi şu an şey yapamıyorsun yani böyle bir aman bir başımı dağıtayım da ya. Kafamı dağıtmak için şunu bunu yapayım diye bir şey yok yani. Bir de evde de işler bitmiyor. Yani şey yok. O olayı unutabileceğiniz bir zaman ve alan çok zor yani yakalamak. Eğer yakalayabiliyorsanız helal olsun size. Maşallah var yani iradenizin. Ama zor yani. Bir de yani bu da işin dedikodusu olduğu için açacağım bu konuyu. Hani flört var değil mi? Yılbaşında mesela başlamış flört. Ama bu işlere başlayınca yani karantina, hastalık muhabbeti. Flörtü kesip ondan sonra şimdi normalleşme sürecine doğru ortaya çıkan buna ne denir? Bir benzetme yapmak istiyorum da. Böyle bazı bir hayvan var böyle suyun altında gidiyor. Arada sadece yemek yemek için suyun üstüne çıkıyor. Yemeğini yedikten sonra geri altına iniyor suyun. Bunu da bu arada hani hayvan diye değil yani benzetme olarak yapıyorum. Bunu yapan insanlara hayvan demiyorum yani. Ama yani çok da hoş bir davranış değil. Sonuçta sadece görüşülmeyecek diye mesaj atmıyor. Ama şimdi sokağa çıkmaya başlayacağız diye. Ya ne haber, nasılsın, keyfin nasıl? İşte canını sıkan bir şey var mı? Git kardeşim, git. Git başka biriyle uğraş. Bana senden vize yok. O kadar çok mücbir sebepler izliyorum ki. O kadar çok derken her akşam izliyorum yani Bartuları. Bende de hafif bir Serdar Ortaç fanatikliği başladı. Fanatik değiliz canım, hiçbir şeyin fanatiği değiliz. Evet, o mesajlar gelir ya da o telefon konuşmaları başınıza gelir. Ya tabii ki burada biz herkes için aynısını demiyoruz. Belki hakikaten bir derdi vardı, belki hasta oldu, başına bir şey geldi falan. Böyle durumlar olabilir biz ortadan. Her kaybolan insan için aynısını söylemiyoruz. Ama niyeti o yöndeyse hani algıları biraz açıp sormak lazım bence ya. Hayırdır, ne oldu, niye arayıp sormuyordun diye sorun ya, ne olacak? Hani bazen şey yapıyoruz, böyle bir şey sorulur mu, ayıp falan. O arayıp sormamış, ayıbı o yapmış da sen sormaya mı utanıyorsun? Bence öyle değil, sorun. Aklınızda bir şey varsa sorun. Çünkü bak böyle şeylerde özellikle bence kadınlar sormuyoruz aklımıza takılan şeyleri. Ben her şeyi sorun demiyorum. Ama bazen bir şeyleri sormayınca hani ya ben bunu hallederim diye düşünüp böyle o her hallederim dediğimiz şey ruhumuzdan bir parça koparıyor. Yapmayın bunu. Yani bu kötü bir özellik. Çünkü genellikle hep diyoruz ya kadınlar daha idare eden taraftır diye. Ya bir adamı ya da hani hoşlandığınız insanı potansiyeli için sevmeyin. Kafanızda onu bir yere getirmek istiyorsunuzdur. Ya şu hareketlerini düzeltsem, işte sigarayı bıraktırsam, spora başlatsam, ne bileyim PlayStation'ı büyüyünce bırakır zaten falan. Buna göre kimseyi sevmeyin ya. Erkekler de bunu yapmasın kadınlar için. Ya şu kadar kilo verirse güzel olur. İşte bunları ben duydum ya, kafana uydurmuyorum. Çevremde duydum. İşte burana estetik yaptırırsan daha hoş olursun. Şu kadar bununla kilo verirsen daha iyi olursun. Bunlar buna bir örnek vermeyeceğim. Çünkü herhangi bir canlılar aleminde düşürmek olur yani bu herhangi bir canlının. Bir benzetme yapmayacağım yani. Bu bir insanın başka bir insana yapabileceği en kaba şeylerden biri bence. Tavsiye vermekle ya da sorulduğunda söylemekle aynı şey değil bu arada. Yani sence burnuma estetik yaptırayım mı? O zaman duyacağın, hani eğer ne bileyim kötü göründüğünü düşünüyorsan, karşı tarafta sana büyük ihtimalle senin düşündüğün şeyi söyleyecek. Ama durup dururken sevgiliniz, flörtünüz her neyse kalkıp ya sen aslında bir 15 kilo verirsen çok hoş olursun demek. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Nerede büyüyorsunuz siz? Ne yapıyorlar size de bu kadar kaba oluyorsunuz? Yani canınızı acıtan ne var yani bu kadar? Yapmayın böyle şeyler. Böyle şeyler yapan insan da karşınıza çıkıyorsa, ay yok ya o beni böyle seviyor falan diyerek kandırmayın kendinizi, gözünü seveyim. Bu sevmek falan değil yani. Bunun bir sonrası zaten manipülatif ilişkiye giriyor. Hani size bu şekilde atıyorum kilo verdiren bir insan başka şeyler de yaptırır. Çünkü şöyle yani zayıf noktanızı bulduktan sonra manipülatif kişi oradan sizi kontrol etmeye, yönlendirmeye devam edecektir. Ve bu zor bir durum. Bu başınıza geldiyse ya da içinde böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünüyorsanız biraz zor. Yani kopmak, çünkü birbirini besleyen bir sistem aslında. Genellikle manipülatif ilişki denildiğinde sadece manipüle eden taraf suçlu gözüküp ya işte o bana bunları yapıyor, ayrılırsam bitecek diye düşünür. Ama öyle değil aslında. Bu ikili ilişki birbirini besleyen bir şey. Çünkü biri evet manipüle ediyor ama öbür tarafta buna izin veriyor. İzin vermezsiniz, bir insan size bunu yapamaz gibi bir durum var. Zayıf yönlerinize sahip çıkmıyorsunuz. Yani durum bu. Bir bölümümüz vardı bizim, beni manipüle etme diye. Çok kötü bir bölüm ismiydi. O yüzden yeterince dinlenmedi sanırım o isim. Yani neden bahsettiğini mi anlatamadım ya da herhalde konu ilgi çekmedi, bilmiyorum. Öbür bölümlere göre daha az dinlendi. Orada benim de, ben de hani anlattım. Benzer bir şey yaşamış. Pardon. Çatır çutur sesler. Bir de bir arkadaşım davetliydi. Onunla konuştuk. Yani ben artık kokusunu alıyorum diyebilirim. Manipülatif insanın. Çünkü kendi zayıf noktalarımla artık böyle kanka izleyemem. Ama onların aşağı yukarı ne olduğunu farkındayım. O yüzden birine böyle al işte bununla ne yapıyorsun sen yap, ben de sevmiyorum bu parçamı zaten şeklinde göstermiyorum. Biri benim o hassasım dediğim şeylere de hani bunu manipüle etme ya da bunu kullanmaya çalışırsa o zaman da hani ben de kılıçları çıkarıyorum diyemem. Çünkü bu kadar yani savaşacak bir durum yok. Sadece hani ben bu durumla okeyim yani. Niye bunu suratıma vuruyorsun gibi bir şey. Manipülatif ilişkiye örnek mi verelim? Belki bilmeyenler vardır. Yani kişi önce bir, bunun çok çeşitleri var da benim çok başıma gelen, karşı taraftaki insan önce bir problem yaratır. Mesela der ki ben geçen gördüm sen şununla flört ediyordun. Ya da bak birine baktığını fark ettim. Ya da niye? Ya ortada elle tutulur bir şey yoktur. Kişi olmayan bir olayı ya büyütür ya saptırır falan neyse. Önce bir problem çıkarır. Daha sonrasında da sen zaten yani bu durumda ben kötü hissederim kendimi, suçlu hissederim dediği şeye inandığı için. Ben inandığım için değil bu arada. Kendini o kötü hissediyor diye. Ben suçlu hissediyorum. Sonrasında da kişi bana yaptırmak istediği bir şey söyler mesela. Der ki ya evet de işte sen hep böyle yapıyorsun. Sen kız arkadaşlarına tatile gittiğinde ben çok kıskanıyorum, üzülüyorum falan. Ben de derim ki aa doğru haklısın. Sen böyle hissediyorsan ben kız arkadaşlarımla bir daha tatile gitmem. Bu durumda ne oluyor? Bana hani benim gitmemi istemiyor zaten en başta. Ama öncesinde hani beni kötü hissettirerek bir şeyden dolayı ona borçluymuşum gibi hissediyorum ve o da sonuçta istediğini alıyor. Böyle bir döngü. Ya ben demek ki o dönem kendimden de, bu örnek bu arada, böyle bir şey olmadı da, ben demek ki kendimi bir konuda kötü hissediyorum, emin değilim. Çünkü öbür türlü dönüp şey dersin, böyle bir şey olmadı, yaşanmadı, bu seninle ilgili, çözmek istiyorsan konuşalım. Ama bunun benim atıyorum tatile gitmemle, akşam yemeğine gitmemle bir ilgisi yok. Bu arada bu konu içerisinde, yani bu çerçevede tartışılacak başka şeyler olabilir. Mesela iki tarafta başkalarıyla çok görüşmek istemiyordur. Hani kontrol anlamında. O sizin bileceğiniz iş. O sizin yaşam tarzınızla alakalı. Ama çift olmaya giden yolda, özellikle yani bir evlilik falan varsa, bunların konuşulması gerekiyor. İki taraf benzer şeyleri bekliyorsa bir problem yok bence. Çünkü işte ayda bir arkadaşlarıyla görüşen insanlar var. Ya da çok sosyal olan, hani ne bileyim, sadece hafta sonu değil de hafta sonu da sosyalleşen insanlar. Bu tamamen hayat tarzıdır. İki kişi ya ortada buluşurlar bunun için, ya da ikisi de ne bileyim ortak bir karar alıp, bunun ortak olması önemli bence. Çünkü öyle bir çağdayız artık. Yani hani kadınlar eve erken girer, adam istediği saatte işte eve, öyle şeyler kalmadı artık. Geçtik yani oraları diye düşünüyorum ben yani. O yüzden bunların ne bileyim ciddi bir şeyden önce konuşulması önemli. Çünkü genellikle o cicim aylarında bunlar şey olmuyor. Ne denir? Geçiyor yani, bunları konuşmuyorsun. Ya da bir şey olsa bile umurunda olmuyor ya. Nasıl bir hormon arkadaş bu? Çok enteresan geliyor yani. Hiçbir şey batmıyor gözüne. Her şey hallederiz modunda. Hiç umurunda değil. Ama içten aslında bir ses farkında ya. Ya artık biraz da şey diye düşünmeye başladım ben. Hayatta çok nadir, çok nadir bir şeylere şaşırıyoruz ve yeni öğreniyoruz. Çoğu şeyin ben aslında bildiğimizi ama yüzleşmediğimizi düşünüyorum. Bilme derken de bu arada şeyden bahsetmiyorum. Bir açıklama vardı böyle, güya herkes dünyadaki her bilgiyi biliyor ama bildiğini bilmiyor. İşte beynin parçaları böyle geliştirerek, hatırlıyorum, o bildiğiniz şeyleri bilinç üstünüze çıkabilirsiniz diye bir muhabbet vardı. O gerçek mi değil mi bilmiyorum. Şimdi biliyoruz diyorum ya, orasıyla karışmasın. Ne yaşadığımızın farkındayız bence. Ama o duygularla karşılaşma durumuna cesaret edemediğimiz için bilmiyormuş gibi davranıyoruz. Daha sonra da işte atıyorum nişanlandık ya da evlilik sürecindeyiz. Çok aptal sebeplerden ya ben bunu artık yapamayacağım diyoruz. Ama aslında yapamayacağım dediğimiz olayın kendisiyle hiçbir alakası yok. Tamamıyla bir bahane. Ama işte ne oldu, hayırdır, bir liste yap dediğimizde, ta ilk günden hani işte bilmem nereye gitmiştik, bana şunu söyledi, İnsanların içinde bana bağırdı, eve gelin, hani böyle şeyler çıkmaya başlıyor. Bunları da aşabilmenin yolu var aslında, konuşmak. Ama niye konuşmuyoruz? Niye konuşmaya yanaşmıyoruz? Çünkü orada da o zaman bazı duygular çıkacak. Belki hayal kırıklığı olacak. Hani tanıştığım insanın sonuçta işte 4-5 ay çok erken, bir sene sonra başka bir insan olduğunu görmek büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü orada sen hayaller kuruyorsun, bir emek var, enerji var, sevdiklerine tanıtıyorsun değil mi? Ailene, arkadaşlarına, bakın işte ben bu insanı böyle beğeniyorum, şöyle beğeniyorum, hayatıma almak istiyorum falan. Geziyorsun, ne diyorsun? Yani bir ilişkin oluyor işte. Sonra bir sene sonra ya da iki sene sonra neyse, başka bir insan oluyor ve bu büyük bir hayal kırıklığı. Bunu atlatmak da çok kolay değil. İlla bir sene mi olmasına gerek var? Hayır, daha kısa dönemlerde de olabiliyor. Zaten en komiğinden, ben en komik şeylerden biri bazen 40-50 senelik evli insanlar birbiri için der ya, seni artık tanıyamıyorum. Ya 50 sene çok uzun bir zaman ya. İnsan tabii ki değişir. Çok zor bir şey bir insanın 50 sene aynı kalmasını beklemek. Bunu şey için söylemiyorum, böyle hani bu yorumu yapan insanları siz nasıl bunu beklersiniz anlamında söylemiyorum. Ben de bu durumun içinde ne derim bilmiyorum. Yani şimdi biriyle bir ilişkim olsa ve 50 sene sonra neresinde oluruz, nasıl oluruz, ben kim olurum, ondan kim olmasını beklerim. Bunlar çok acayip sorular. Bir kere dünya da sürekli değişiyor. Değişen dünyada düzende bizim de değişmemiz gerekiyor. Tabii ki o ilk aşık olduğumuz insan olmayacaktır ve değişecektir. Ki ben de söz veremem zaten aynı insan olacağıma. O yüzden ondan da bunu beklemek bir yerde haksızlık bence. Ama o değişimler, hani karşılıklı değişimler sonucu da bir ilişkiyi yürütebilmek. Sanırım işte o deniyor ya, saygı daha önemli bir şey yani sevgiden neredeyse. İkisi de önemli tabii ki. Ama bir insanın dönüşümüne saygı duymak. Çünkü herkesin farklı, yani benzer duygular olsa da farklı travmaları var, farklı korkuları var. Ve kendini kanıtlamak istediği, egosunu tatmin etmek istediği, bu güzel bir şey, kötü olarak söylemiyorum. Farklı konular var ve buna saygı gösterip, yani o ne yaptığını biliyor ve beni şu an dinlemiyor olabilir. Ama dinlemek istediği zaman onun için orada olacağım demek epey zor. Çünkü bunları yaparken bir de kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Onun üzerine eğer varsa çocuğumuz, hala hayattalarsa ailemiz, belki öbür yakınlarımız falan. Ay, epey zor bir iş bu. Ben bu hayattan o kadar uzak hissediyorum ki, bunun tabii birazcık yani şu anki dönemle de ilgisi var, korona muhabbetiyle. Şu an resmen benim tek derdim bugün ne yemek yiyeceğim. İşte işler var, hani bilgisayarda yapmam gereken. Ofise ne zaman döneceğiz? İşte arkadaşlarımla muhabbet. Ya bu mesela bir arkadaşım hamile, 7 aylık. Onunla biraz konuştum. Bambaşka bir dünyada şu an o. Yeni evli. Yeni evli derken işte 2-3 sene. Zaten yeni bir maceraya atıldı. Onun üzerine şimdi böyle kaotik bir ortamda hamilelik yaşıyor. Normalde bildiğim kadarıyla benim hamilelerin işte bazen yürüyüş yapması lazım, temiz hava alması lazım. Bazen bunalıyorlar, işte ne bileyim ailelerinin yanında olmak istiyorlar falan. Farklı ihtiyaçları var. Zor bir dönem yani. Düşündüm onun yerinde olsaydım nasıl olurdu diye. Ama şöyle bir şey de var. Bunu da geçen aklıma geldi. Hani biri şey yazmıştı, ıssız adamlar var, toplum neden ıssız kadınları kabul etmiyor? Issız kadınlar vardır arkadaşlar, yoktur diyemezsiniz. Çünkü öyle bir zamandayız ki, bu çok iddialı bir şey olacak ama, kadın erkek diye bir şeyin artık yok olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Neredeyse biyolojik şeyler dışında kadın erkek olmanın bir önemi olmayacak bundan sonra. Bunun da şöyle bir sebebi var. Hiç belki beklemiyorsunuz ama otomasyon. Otomasyon yani robotlar. Önceden erkeklerin genellikle sahada olmasının sebebi fiziksel şeylerdi. Ve iş aslında böyle başladı. Yani fiziksel güçle başladı. Çok eski bir tarihten bahsediyorum bu arada. Ve şu an öyle bir şeye geldi ki fiziksel güçle ilgili olan işlerin hepsini robotlar yapıyor neredeyse. Bundan sonra hem işte hem sektörde artık hangisi ise sizin içinde bulunduğunuz, yaratıcılık önemli olacak. Ve bunun kadın erkeği yok. Yani bir kadın ya da erkek daha yaratıcıdır diye bir kıyaslama olamayacağı için belki aldığınız eğitimle alakalıdır. Ama yaratıcılık böyle nasıl diyeyim? Yani sesiniz güzeldir ama eğitimini almazsanız, o sesi eğitmezseniz bilmem ne. Bir de üzerine hayatı yaşamazsanız, yani müzisyenlikte de öyle bir şey var. Belki yeteneklisiniz. Aynı zamanda eğitim de alıyorsunuz. Ama bu ikisi iyi bir müzisyen olmak için yeterli değil. Bu iyi çalıyorsunuz demektir. İyi bir müzisyen olmak için hayatı da yaşamanız gerekiyor. İşte atıyorum şimdi yine her konuda yemeğe çıkıyor. Atıyorum bir yemekten çok keyif almanız gerekiyor. Dışarı çıkıp böyle güzel bir yürüyüş. Hani böyle hayatın içinde bir şeyleri yaşaman, müzik dışında bir şeyleri yaşamanız gerekiyor ki çalarken müziğinize o yansısın. Aslında her işte böyle aşağı yukarı. Yani yeteneğiniz olabilir. Eğitimle bunu geliştirebilirsiniz. Ama orada fark yaratmanız için bir hayatınız olması lazım ve o hayatın içinde işte riskler var, kaos var, duygular var. Oradaki enerji zaten işinizde yansır ve farkınız orada ortaya çıkar. Ben yine heyecanlandım konuşurken. Bu noktada da kadın erkek olmanın artık bir önemi yok. Yani işte yarattığınız öbür işler, ürettiğiniz öbür işlere göre bakıp bundan sonra işe alımlar başlayacak. O yüzden eğitim çok önemli sanırım. Çünkü hani yaratıcılık dediğimiz artık isterseniz Allah vergisi deyin, isterseniz benim yolum deyin. Yani hangisi size yakın geliyorsa. Ama bir eğitim günün sonunda belki üniversite şeyinde ne denir level'ında belki ondan sonraki eğitimlerle ya da artık internet eğitim almak için çok gelişmiş bir alan. Orada aldığınız kimi eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama böyle oturup hani ben yetenekliyim bana gelir gibi bir durum maalesef yok. Neyse ki bu fırsata yani İş alanında fırsata daha yakın olduğumuz zamanlardayız. Bu da güzel bir şey tabii ki bir yandan. Biz yine normalleşme sürecinde mesaj atan ekslerden, eks demedik gerçi ya, flört gibi demiştik. Eks zaten bir zahmet, hani bu durumda hiç atmadıysa bundan sonra da atmasın. Derken yine yarım saate girmişiz. Peki, hafiften böyle kapanışa geçelim o zaman. Çok bölümü bağlayamadım galiba bu sefer. Ama hani sorulara biraz değinmeye çalıştım. Sizden gelen sorulara. Birazcık da böyle gündemden gidelim dedim. Yapamıyorum çünkü okuma ve hani daha şey üzerine konular yapmak istemiyorum. Şu dönemler bir geçsin derler ya. Hele şu seçim bir geçsin, hele şu bayram bir geçsin. Bizim işimiz de ona döndü. Ay, bugün de Türkan Saylan'ın ölümü yıldönümü. 18 Mayıs. Kendisini saygıyla ve sevgiyle analım buradan tekrar. Ben ne zaman böyle kendisine hayran olduğumu söylesem, kim hayran değil ki? Hani Türkan Saylan'a herkes hayran diyor. Ama benim ilgimi çeken çok spesifik bir özelliği var. Çok çalışkan olması. Ve hiç yani ben başarısız oldum deyip çekilmiyor. Çok durumda yok ben artık yani denemeyeyim bunu başarısızım demek öyle bir algısı yok yani. Sürekli devam ediyor yeni bir şeye başlıyor falan. Başarının tanımını belki nasıl yaptığıyla alakalı. Ben o yüzden çok etkileniyorum kendisinden. Yani gerçekten müthiş bir mücadeleciymiş. Ve ben o yüzden çok saygı duyuyorum. Kendisini de buradan anmış olduk. Müziğimiz de böyle hafiften girmiş zaten arkadan. Eğer memnunsanız bu durumdan arada yazın bana. Hani böyle iyi gidiyor falan gibi. Ya da hani belki biraz daha bu normalleşme durumundan sonra eski konulara geri döneriz. Bir ses verin. Eğer her şey yolundaysa güzel. İyi. Yine çiçeğiz. Yine güzeliz. Yine çiçeğiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.